Bu kitap her biri ortalama 15'er dakikalık 7 ayrımdan oluşmaktadır. Ayrım 1.
Kitabın adı Çalı Süpürgesi. Kitabın yazarı Halide Eşber. Kitabın yayın evi Doğan Kitap. Kitabın basım yeri Doğan Kitapçılık Anonim Şirketi İstanbul. Basım tarihi Mayıs 2006. İçindekiler. Sayfa 9 giriş. Sayfa 11 gelişme. Sayfa 13 uyku. Sayfa 17 kaşarlı sandviç. Sayfa 21 ceviz ağacı. Sayfa 25 yıldızlar da düşermiş. Sayfa 27 fesleğen kuru bir bitkidir. Sayfa 29 hiç. Sayfa 31 çalış bölgesine takılmasaydılar. Sayfa 33 gel. Sayfa 37 melek. Sayfa 41 hurç. Sayfa 45 sivilce. Sayfa 49 gavur. Sayfa 59 çengelli iğne. Sayfa 63 kırık. Sayfa 65 hoşt. Sayfa 73 cinnet. Sayfa 81 sonuç. Bugün sürünmeyin yerlerde. Çekilin önümden. Ayağımın altına yığılmışsınız, adım atamıyorum sizin yüzünüzden. Yere yapışmış, doğmuş doğmamış çocuklarınız ve çocukluklarınız, her biri bin bir parça biraz da benden, yürüyemiyorum. Bir adım bile öteye gidin. Gidin, kendi ülkenizde, şehrinizde, köyünüzde, semtinizde, sokağınızda, ananızda, babanızda. Yığıl, çıkmayın önüme. Basıp geçmeyi öğrenirim bir gün elbette. Öyle yetiştirilmedim, ne yazık. Siz yok olun, varlığınız engel. İnsan olmaya, olunmaya, hem açsınız hem çıplak, hem yalnız hem terk edilmiş, cahil, korkak ve çıkarcısınız da üstelik. Acımasız bir de. Çekilin önümden diyorum. Nereye giderseniz gidin, gidin, yok olun. Ben başım dimdik yürüyeceğim. 2 Ocak 2006. Sayfa 9. Giriş. Dün İstanbul'a kar yağıyordu. Bütün gün hiç durmamacasına, lapa lapa. Bir ara akşamüstü bizim evin arka tarafından görülen çıplak ağaç dallarının arasından o kar tanelerini izledim. Gün batımının sisleri içinde güzeldiler. Sessiz, sakin ve dingindiler. Bütün İstanbul susmuştu sanki. Her kar yağışının ardında olduğu gibi. Üstümde bir hırka, yemek hazırlığını henüz bitirmiş, kızımı okuldan almış ve kardan dolayı yollarda kaldığı için eve erken dönüş yapmış sevdiğim adamla yeni alınan bir kitap üzerine tartışmalarımı içeride bırakmış, bu rahatlatıcı, dinlendirici, sakinleştirici hayal alemini seyrediyordum sıcacık odamda. Kitabın adı Uyumayacağım işte. Ne idüğü belirsiz bir küçük yaratığın inadını anlatıyor. Bir anne, bir baba, bir kardeş var. Bir de kitap kahramanı. Birden çıplak ağaçların arasından yağan kar tanelerini savura savura boyayarak gelen bir ses duyar gibi oldum. Ve küçük kızım, çıplak ayakları, ıslanmış saçları, korkudan donmuş gözleriyle yere düşmekte olan babasının yanında zıplamaya başladı. Neredeyse üstüne düşen koca gövdenin yanında oradan oraya koşuyor, kollarıyla sarsıyor, avaz avaz bağırıyor ve yüzüne kapanıp öpüyordu onu. Bu her zamanlardaki oyunları elbet ama bir tuhaflık, üstlerine kar yağıyor ve üşüyorlar. Her dokunuşta kan içinde kalıyor küçüğüm. Çekiyor, itiyor, dizlerin üzerinde çevirmeye çalışıyor babasını. İşte o anda göz göze geliyoruz. Beni görür görmez kucağıma koşuyor, paçavraya dönmüş ıslak elbiselerini karlar içinde toplamaya çalışarak. Tam o sırada önüne çıkan bir şeye takılıp düşüyor. Ona doğru gitmek isterken etrafa kayıyor gözüm. Bir sürü insan. Tanıdığım bir sürü insan, kucaklarında ölümleri, bakışlarıyla anlatan yüzleri, çıplak ayakları ve her şeye rağmen sarıp sarmalayıp yaşatmaya çalıştıkları gelecekleriyle yürüyor. Bu insanları tanıyorum. Ben de onlardan biriyim çünkü. Bu insanlar binlerce yıldır yürüyorlar sanki. Anadolu'da, Mezopotamya'da, Kuzey ya da Güney Amerika'da, Asya'da, Afrika'da, Avrupa'da, dünyanın bütün adalarında hep yürüyorlar. Aynı yüzlerle, aynı gözlerle, hemen hemen aynı çarpan bir kalple ve aynı geleceğe doğru. Hiçbir şey değişmiyor. Kızım düştüğü yerden kalkamıyor. Ben ona ulaşamıyorum. Kar ancak sıcak bir evde sevdikleriyle açlığı düşünmeyenler için masallar üretiyor. Benimse kabusum oluyor. 21 Şubat 2003. Sayfa 11. Gelişme. Sayfa 13. Uyku. Çocuk uyuyordu. İkisi de çocuktu aslında. Biri daha yeni doğmuş gibi küçük olsa da neredeyse yaşında, diğeri uzun kumral saçlarının uçları yemenisin ucundan sarkacak kadar büyümüş. O saçlar ki örgü olduklarından ve kim bilir ne zaman örüldükten sonra hiç açılmadıklarından, yıkanmadıklarından, taranmadıklarından ıslanmış kedi tüyü gibi yapış yapış sarkıyor. Elemeyle geceler boyu gözlere kan basıncaya kadar işlenen oyaların renkli çiçekleri arasında. Bebek ağlamıyor. Sanki doğmuş soğuktan. Yüzünde bütün çocuklara, bütün bebeklere ait, uykuya ait hiçbir şey yok. Bakıldığında çeken, mutlu eden, insanın içine yaşam sevinci dolduran o hali yok. Bir beton duvara çarpmış gibi oluyor bütün periler. Zaten onlar da yoklar. Ama bir masal satırı, bir ninni ezgisi, ne bileyim işte gecenin ayazına ışıltılar savuracak bir yarın beklentisi de yok. Genç kadının eli üstünde yanlışlıkla düşmüş gibi duruyor. Doğrusu ikisi de uyuyor ama. Bir torba kömür nasıl bulunur koca şehirde? Tüm plastikler, kutular, eski torbalar yakıldıktan sonra hala soğuk geçmediyse ve üstelik daha da beter, ayaz, kuzey rüzgarlarıyla beslenmiş kar tipi yoldaysa neye yarar ki bunu önceden öğrenmek? Parmakları kopacak gibi oldu da aşağılanmaların, hakaretlerin beni bir para etti de gene de doldurdu bütün parçacıkları bez torbaya. Torba da torbaydı ha. Nasıl da kapıp kaçmıştı keratanın elinden. Olacak o kadar. O da çok şey kaybetti bugüne kadar. Hem alt tarafı bir torba işte ne olacak? Belki biraz paylanır ama o kadar. Ölüm yok ki ucunda. Koca kamyonların ardına doluşup doluşup yayılıyorlar sokağa. Topluyorlar parsayı. Yok önce onlar gelmişmiş. Ne kadar ödediklerini bilen var mıymış? Kolay mıymış? Kolay mıymış? Ne kadar çok laf var herkesin ağzında. Deponun etrafında kaç gün dolaştın? Toz parçacıkları, minik parçalar, arabalara yüklenenlerden arda düşenler, çamurlar içinden, pisliklerden ayıklananlar, bir torba kömür. Var yine de bu torbada. Var var. Yerdeki kilim memleketten onunla birlikte gelmişti ya. Burada pek çabuk eskidi. Pis burası işte. Lanet bir şehir. Soğuktu üstelik. Başka bir soğuk bu. Yalnızlığın, kimsesizliğin, açlığın soğukluğu. Uzaklığın, yerinin olmayışının, kimseyi bir yeri bilmeyişinin soğukluğu. Kilim engelleyemiyor bu soğuğu. Çocuklardan kadın olanı yerdeki kilimin üzerinde oturuyor. Eteği allı güllü dallı eteği, renkli pazen eteği yayılmış kilimin üstüne, desenleriyle karışmış. Bu kilimi o ördü. Bunu herkes biliyor. Yün çoraplar rengini kaybetmişler geçen zaman içinde. O da aramamış. Ta dedesinden kalma yün hırkının düğmeleri yere değiyor. Kirpikleri hiç kıpırdamıyor. Yatağın kenarından aşağı kayan başını hiçbir zaman kaldıramayacak. O bunu doğduğu günden beri biliyor. Bir sevinç, bir sevinç evde, odada diyelim. Hemen küçük tenekeden bozma sobaya çerçöp atılıyor. Bu arada bebek, çocuk çığlak çığlığa. Torbayı sobanın yanına açıp içine biraz avuçlarıyla boşaltıyor genç çocuk. Islak, pıslak o şeyleri yakmaya çalışıyor. Olmuyor. Yeniden yine olmuyor. Bir daha. Bu arada kadın çocuk dayanamıyor bebeğinin çığlıklarına. Kemiklerinin arasından çıkardığı göğsünü açıyor, çekiştiriyor, ağzını dayıyor bebeğin. Tabii ki bebek susmuyor. Bir an göz göze geliyorlar. Gençlik yere yiyor başını. Çocukluk yok oluyor. Bir hızla çıkıyor çocuk adam dışarı. Sopa o an alev alıyor. Gülümsüyor çocuk kadın. Gülümsemesiyle sönüyor sanki ateş. Bir anlık sıcaklık yayılıyor odaya. Bebek susuyor. Yavaşça yatağa koyuyor bebeğini. Yere yanına oturuyor. Elini üzerine koyup sonsuz rahat huzurlu uykusuna dalıyor. Bir parça ekmek, bir yudum süt nasıl bulunur bu koca şehirde? Bütün artıklar, atıklar dipte kalmışlar. En hızlı olanın elindeyse ne yapılır? Yürümek, saatlerce, saatlerce yürümek. Karanlıklarda, köpekler kovalarken, bıçaklar, jiletler atılırken yürümek. Koşmak. Işıklı yerlere, sıcak yerlere gitmek. Kokuların peşinden en karın doyuranını bulup seçebilmek. Parıltılı camların arasından uzanıp bir avuç koku yakalayabilmek. Öğün yapabilmek. Bir el verebilmek. Yarın nasıl bulunur bu koca şehirde? Hiç umut yok mudur? 12 Kasım 2003. Sayfa 17. Kaşarlı sandviç. Güzel sıcak ekmeğin kenarından kağıda eriyen bir kaşarlı sandviç hepsi hepsi. Kalkacak, ocağı yakıp o uyduruk metal tost makinesini ocağın üstüne koyacak. Marketten aldığı ekmeğin arasına kaşarı koyduktan ve de üstüne tereyağını sürdükten sonra afiyetle yiyecekti. Bu kadardı işte istediği. Topu topu bir kaşarlı sandviç. Ama ne oldu? Yapmadı. Onun yerine geçirdi üstüne partisiyi, attı kendini karlı buzlu İstanbul yollarına. Giderken az kalmış Arnavut kaldırımlı yokuşlardan birinde bozulan bir araba gibi stop etti. Tam karşısında yalancı tilki kürkü paltosunun yakalarını kaldırmış, topuz yaptığı saçlarına parlak tokalar takmış, ince çoraplı güzel bacaklarını örten yırpançlı bir kahverengi etek giymiş annesinin galiba gençlik zamanını ona dik dik bakarken buldu. Öyle güzel gözlerle, öyle alımlı, öyle baştan çıkarıcı bakıyordu ki gerçek olduğuna yemin edebilirdi. Ama o kazada öldüğünde bile bu halinden en az 30 yaş fazlaydı. Uzun süre durdu yokuşun başında. Neden sonra gözünü alan acı bir kış güneşi hızla yükseldi. İstemeden kamaşan gözlerini kapıştırdı. Ve bir daha aynı yöne bakmadı. Hız hızlı yürüyüp geçti gitti. Var mıydı yok muydu bilemedi. Sanki ama sanki babasının ardından deyus diye seslendiğini duydu. Gene ne yaptığını sordu kendine. Ben değil sen kullanıyordun arabayı dedi. Kendince iyi etti. Üsküdar'da motordan indikten sonra başlayan mide bulantısını sağlamak için kenardaki her bir yanı sökülmüş banklara ilişti. Biraz poposu acıdı. Ne de olsa demirler son moduya uygun olarak lale desenlerinin yaprak çıkıntıları yukarı gelecek şekilde dökülmüştü. Bir an sanki defoları varmış ve üstlerine keresteler konunca belli olmadığı gibi cebe inen paralarda lale deseninden dolayı masrafları ikiye katlayarak haksız bir kazanç sağlandığı hissine kapıldı. Güldü kendi kendine. Kime ne? Kime neydi gerçekten? Zaten kim bilir ne zaman getirilip özenle yerleştirilmiş. Belki o gün bütün trafik durdurulmuş, üstüne konuşmalar yapıldıktan sonra kırmızı kurdelelerle oturmaya açılmış olabilirlerdi. Ama şimdi, pek de zaman geçmeden, etli tarafları yendikten sonra savrulup atılan bir kılçık misali orada, karın yağmurun altında eriyip gidiyordu işte. Hayır, onu eritmeye götürecek gerçek bir eli bekliyordu. Şöyle bir kıpırdandı. Ne zamandır yemek yemediğini düşündü. Üçüncü gün. Karşısında duran simitçinin camında gözlerine rastladı. Korktu kendi görüntüsünden. Gözlerinden başka hiçbir yanı yoktu. Kendisi değildi sanki. Biraz morarmış mıydı ne? Yemeyecekti. Simit yemenin bir alemi yoktu. Zaten bir aydır simit ve açmadan başka bir şey yememişti. Ne demiştin Nalan? Zayıflamışsın Mehmet. Bir eski Türk filminden kopup koşu koşu çocukluğundan gelen bir cümle güldürmüştü onu. Nalan ise üzüntüsünü verip üstelememişti. Ne de olsa yalnızlık zor şeydi. Dursaydı şöyle bir karşısında ve deseydi ki. Evet Nalan, zayıfladım. Çünkü uzun zamandır yiyecek bir şey bulamıyorum. Bir pilava, bir kuruya, bir turşuya bile razıyım ama yok. Yok. Hepsi yok olmuş sanki. Bir şu açmalar var, bir de bu soğukta donmuş, kazık gibi olmuş simitler. Hele bir de birkaç günlükse dişlerim sökülecekmiş gibi oluyor. Başka bir motor daha geldi. Bir sürü insan indi. Sabahın kör karanlığı yavaş yavaş açılmaya başladı galiba. Uzaktan camların arasından koca bir sarı köpek geldi. Geldi, bacaklarını sürünerek kendini ayaklarının altına attı. Şaşkın şaşkın baktı. Uzun süre baktı. Ama köpeğin baktığı falan yoktu. Sanki hep birbirlerini tanıyorlar. O gelip bu banka her sabah oturuyor, cebinden kurumuş simitlerle parçalanmış açmaları çıkartıyor ve elleriyle bu uyuz, yaşlı, yorgun sokak köpeğini yediriyordu. Yavaşça yeni pardüsünü cebine soktu, kırıntılarla arta kalanları çıkardı, uzattı. Tam o sırada önünden geçen bir kadının ayağı burkuldu. Yere boylu boyunca kapaklandı. Saçları topuz, topuklu çizmeleri parlayan, çok güzel kokular saçan bu kadın, ıslanmış yalancı kürküyle ve ağlamaklı gözlerle ona baktı. O da baktı. O bakarken birkaç genç kadının koluna girip elinden tutup yardım ettiler. Her yanı çamur içinde kalmıştı kadının ve sinirle ağlıyordu. Ağlıyor ve ona bakmaya devam ediyordu. Etrafındaki saçları yapılı, ayakkabıları parlayan, çok güzel kokular saçan adamlar bir arabaya bindirdiler onu. O hala Mehmet'e bakıyordu. Mehmet de ona bakıyordu. Sonra oturdu, pozisyon değiştirdi biraz. Canı iyice acımıştı aynı lalenin ucuna oturmaktan. Kıpırdayınca yaşlı sarı köpek hırladı. Yine de düzeltti kendini. Zor işti yaptı. Hava soğuk, karnı açtı. Sen neden doğru düzgün yemek yemiyordu ki? Bunu Nalan da sormuştu. Hatta onu isterse yemek yapabileceğini söyleyerek evine davet etmişti. İsterse ona her gün yemek de getirebilirdi. Ha, ister miydi? Burnuna uzanan filtresi sigarayı alıp yaktı. Ergencisin gene, dedi her sabahki ses. Kafasını kaldırıp bakmadan salladı. Ne işi vardı ki? Tabii erken gelecekti. Çek istersen, için ısınır, diye tutkal kokusu zannettiği torbayı burnuna dayadı. Kafasını çevirince, sen de amma nazlısın be koçum, çek dedik hadi, diyerek boynundan çekerek bastırdı adam. Ayaklarını gördü yeniden adamın. Yara beri içindeki ayaklarının aslında ne renk olabileceğini düşündü. Kaç yaşında olabileceğini. Önce taktığı babasının fötüş şapkasını çıkarıp yüzüne baksa ve sonra da şunu bir kafa koysa denize yuvarlanır mıydı acaba, dedi kendi kendine. Hiçbir şey yapmadı. Uysal uysal durdu. Uzun uzun durdu. Nefes almadı ama. Çeksene koçum, dedi adam. Bunun üzerine boynundaki eli avuçladı. Sıktı ve sakince şapkasını çıkarıp kafasını adamın burnuna dayayarak siktir git, dedi. Gözlerinde vahşi ve aç bir hayvanın önüne geleni parçalamak üzereyken ki bakışı vardı. Hızla itti. Bir iki sendeledi adam, düşecek gibi oldu. Sonra
Sen de hiç şakadan anlamıyorsun birader deyip yok oldu. Karşıdaki simitçi gülerek bakıyor ve bağırıyordu. Hadi sabah simidi bunlar, yeni geldi sıcak sıcak. 7 Ocak 2004. Sayfa 21. Ceviz ağacı. Saçma sapan bir geceydi yaşanan. Ne çok görmüş geçirmişlerin akır yürütebileceği cinsten, ne de hiçbir şeyden haberi olmayanların kanabileceği gibiydi. Tuhaftı işte. Önce karşı pencereden devamlı taşallıya bakan ve orada bir zamanlar büyük bir ceviz ağacı olduğunu bağıran kız attı kendini aşağı. Evet, orada bir zamanlar bir ceviz ağacı varmış ama bunu bilmesine imkan yok çünkü yaklaşık 100 yıl önce çürümüş o ağaç. Bunu büyüklerden biri söylemişti. Büyük büyük olanlardan. Ağacın çürüme sebebi ise hep belli hikaye. Aşk acısıyla birbirine varamayan iki gencin sararıp solması, birinin o günlerde çıkan bir harpte yok olması, diğerinin ise ağaca kendini asmasıymış. Anneler falan çok üzülmüş, çok pişman olmuşlar ama olan olmuş ve hep olmuş ve hep olmuş işte. Ağaç da o koca, ulu, avluyu neredeyse gövdesiyle kaplayan, dallarıyla binanın en üstünden denize bakan, baharda filizlerini pencerelerden içeri yollayan ağaç da sanki kızın narin gövdesini koruyamadığı için, bir sevginin kalan son izini saklayamadığı için küsmüş bütün bina sakinlerine, hep suçlamış onları. Ansızın yazın tam da orta yerinde bir gecede dökülen yüzlerce yaprağıyla, sonbaharda esen azıcık rüzgarda kırılıp pencerelerden, balkonlardan sanki insanlara saldıran dallarıyla hep suçlamış. Ve bahara kalmadan bir gece pek de büyük bir gümbürtüyle yıkılıvermiş avluya boylu boyunca. Öyle bir inleyiş, öyle bir son nefeste çınlamış ki bina, herkes fırlamış yatağından. Suçlandıkları sevgisizliğin kabusuyla titreyerek bakmışlar dışarı ve hiçbir şey görememişler o karanlıkta. Hiçbir şey. İşte o zaman anlamışlar ki artık bir ceviz ağaçları bile yok avluda ve hiç olmayacak bir daha. Değil ceviz, bir menekşe, bir ot bile bitmeyecek yıllarca. Sonra dönüp yatmışlar. Sabah olunca da ağacı parçalayıp parçalayıp sobalarında yakmışlar. Hepsine günlerce yetmiş. Baharın sıcak günleri gelene kadar yetmiş. Ama ne filiz ne yaprak olmadığından camlarından kendilerine seslenen hiç anlayamamışlar kuşların neden gelmediğini. Baharın ne zaman geldiğini ve o insanın içine sevinç veren serinliğini. Çok uzun zaman önce olmuş ama bunlar. Annenin annesinin annesi daha çocukken. Ondan ona kök salıp büyümüş ceviz tohumları. Herkes bir hayalini, bir umudunu, bir korkusunu katmış. Bugüne kadar getirmiş, gizlice de haberi olmamış. O kız da böyle canı estikçe açıp pencereye avızı çıktığı kadar bu avluda bir ulu ceviz ağacı vardı diye bağırıp durdu yıllarca. Kimse de ses etmedi. Zaten herkesin işi başından aşkın. Bağırıp dursun denildi. Bu deyişler eriyip gitti. Kız da kendini o saçma sapan gecede pencereden itti. Sonra tuhaf bir şey oldu. Bir yıldız kayar gibi oldu ama etraf bir aydınlandı, bir aydınlandı sanki gökkuşağı. Korkuyla önce birbirine baktı herkes ve kızı öylece bırakarak evine kaçtı. Sık sıkıya kapalı perdelerden kimse dışarı bakmaya cesaret edemedi. Dünyanın sonu geldiğinde bağırarak uçacak olan kuşa penceresini açarak bakacak olanın bir daha içeri giremeyeceğini biliyordu sanki bütün bu insanlar. Ve belki de yalnızca o yüzden perdelerini bile açmadılar. Dışarıda ışıklar sabaha kadar dolaştı. Rengarenk çocukluk düşleri ve karabasanlar perdelerde oynaştı. Gece öyle uzun oldu ki sabah yorulmuştu geldiğinde. O yüzden güneş doğmadı. Ya da doğduysa bile bulutlardan gören olmadı. Sonra evde durmaktan sıkılan bir çocuk annesinin bacaklarının arasından koşarak avluya kaçtı. Tam o sırada gelmekte olan postacının çantasına hızla çarptı. Mektupları, faturaları, dilekçeleri ortalığa saçtı. Postacı gülerek saçlarını karıştırdı çocuğun. Birlikte topladılar zarfları. Bu arada çocuk yavaşça gidip kıza dokundu. Postacı çok şaşırdı bu işe ve dedi ki bu fidanı kim dikti buraya? Bir tek ot bile bitmezdi bunca yıldır.
O bir ceviz ağacı dedi çocuk yüzünde bir gülümsemeyle. Hem de benim.
9 Ocak 2004.
Ayrım sonu.